Euzu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli dinleyenlerimi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Değerli dinleyenler, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tebliğ ve davette, yani insanlara Allah'ın dinini anlatma, insanları Allah'a, Allah'ın dinine davet etme, onları güzel Müslümanlar olma, güzel kullar olma yoluna çağırma hususundaki örnekliğine devam ediyoruz. Ve Yüce Rabbimiz bizlere hem güzel kullar olmamızı, güzel Müslümanlar olmamızı, Cenab-ı Hakk'ın buyruklarını tutan, emirlerini yerine getiren, yasaklarından kaçınan, güzel ahlaklı kullar olmamızı isterken, bir taraftan da bizdeki bu güzellikleri, bu güzel bilgileri, bu güzel ahlakı bundan mahrum olan insanlara taşırmamız, ulaştırmamız, onları da buna davet etmemizi de istemektedir. Tabii ki bunun Cenab-ı Hak önceki toplumlardan örnekler veriyor. Allah'ın dinine uygun yaşayanlar, yaşamayanlar, günah işleyenler, işlemeyenler, kendisi günah işlemediği halde günah işleyen kimselere karışanlar, karışmayanlar, bunların örneklerini görüyoruz. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerinde. Sevgili Peygamberimiz, yani bildiğimiz bir gerçeği insanlara ulaştırma, insanları yanlış, haram olan, yanlış olan şeylerden sakındırma, güzel olan, maruf olan şeyleri yapma noktasında üzerimize düşen vazifelerin yerine getirmenin ne kadar önemli olduğunu gösterme bakımından sevgili Peygamberimiz zaman zaman önceki toplumlara örnekler vererek bizi uyarıyor. Şöyle buyuruyor Allah Resulü, İsrail oğulları arasında zulüm yaygınlaştığı dönemlerde bir kimse diğerini günah işlerken görünce evvela onu bu yaptığından sakındırırdı. Fakat ertesi gün onunla oturup kalkabilmek ve yiyip içebilmek, menfaat sağlamak için kötülükten daha sonraları kötülükten sakındırmazdı ya da bundan vazgeçerdi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak kalplerini birbirine benzetti ve haklarında şöyle buyurdu. Maide suresi 78-79. Lu'anellezine keferu min beni İsrail ala lisani Davud ve İsa bin Meryem. Zalike bima asav ve kanu ya'tedun. Kanu la yetenahavna an munkerin faaluh. Lebisse ma kanu yef'alun. İsrailoğullarından inkarcılar, küfredenler Davud ve Hazreti Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Yani Cenab-ı Hak böyle bir grup Beni İsrail, İsrailoğullarını yaptıkları hatalar, büyük hatalar yüzünden ki ayetin devamı onların bu hatalarını bize bildiriyor. Hazreti Davud Aleyhisselam'a ey Davud bunlara lanet et demiştir ve Davud Aleyhisselam onları lanetlemiştir. Yine İsa Aleyhisselam onları lanetlemiştir. Yani bu Allah'ın emriyle olmuştur. Çünkü Cenab-ı Hak ne diyor? O vasıtayla, Hazreti Davud ve Hazreti İsa vasıtasıyla Cenab-ı Hak onlara lanetini ulaştırıyor. Bu peki niye durup dururken böyle peygamberler, Hazreti Davud Aleyhisselam gibi, Hazreti İsa Aleyhisselam gibi Allah'ın peygamberleri, Allah'ın salih kulları, Allah'ın rahmet için göndermiş olduğu bu kullar niye onlara lanet okusunlar? Allah'ın laneti üzerinize olsun, Allah'ın rahmetini uzak kalasınız gibi böyle bedbaht olacak şekilde bir lanete uğramaların sebebi nedir diye baktığımız zaman değerli dinleyenlerim, ayet-i kerime bunun cevabını da veriyor. Bu onların isyan etmeleri, yani Allah'ın emirlerine karşı gelmeleri, Allah'ın yasaklarını çiğnemeleri ve aşırı gitmelerinden dolayıydı. Aşırı gitmek de yine Allah'ın emrini tutmamak, Allah'ın dediği şekilde hareket etmemek, Allah'ın çizdiği yoldan çıkmak, bundan dolayıydı. Peki ne yapıyordu başka bunlar? Onlar işledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmiyorlardı. Kânû lâ yetenâhevne an münkerin fealûhû. Yani bir defa o münkeri, o yasağı, Allah'ın yasağını yapıyorlar. Allah'ın yasağını çiğniyorlar. Orada aynı durumdalar ama hepsi o yasağı çiğneme hali üzere devam ediyorlar. Uyanıp da birbirlerini bu kötülükten vazgeçirmiyorlar. Ya biz yanlış yapıyoruz, Allah'ın emrini çiğniyoruz, Allah'ın faiz yemeyin diyor, yiyoruz, cumartesi yasağına dikkat edin diyor, etmiyoruz. İnsanların işte rüşvet alıyoruz, insanlara haksızlık yapıyoruz, haksız yalan şahitlikte bulunuyoruz ki Cenab-ı Hak onların epey günahlarını Kur'an-ı Kerim'de böyle zikreder. Peygamber'e karşı geliyoruz. Bunu yapmayalım, bundan vazgeçelim veya vazgeçenler geçmeyenleri ya siz de vazgeçin, biz yanlış yoldayız, başımıza bela gelir, Allah bize lanet eder gibi böyle efendim bir sakındırma söz konusu olmuyordu. Yani hepsi el birliği, söz birliğiyle o haramları, Allah'ın yasaklarını istemeye devam ediyorlardı. Ve Cenab-ı Hak diyor ki içinde bulundukları bu hal diyor ne kötüdür. İşte sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimeleri okuduktan sonra Beni İsrail'in o halini, yani menfaat kaygısıyla bir haramı, Allah'ın bir yasağını çiğneyen kimseyi gördükleri halde ondan vazgeçirmediklerini, ona ses çıkarmadıklarını, ya ben menfaatim devam etsin de bu adam ne yaparsa yapsın dediklerini ve onların da bu halini anlatmak üzere bu ayetlerin geldiğini Efendimiz bize böyle aktarıyor kıymetli dinleyenlerim. Ve peşinden şunu buyuruyor. Evet diyor, siz de ya zalime engel olup onu hakka çekersiniz ya da bu durum sizin başınıza da gelir. Tirmizi tefsir 5. sure, yani Maide suresinin efendim ilgili efendim kısmında İbn-i Mace'de bu rivayet yer alıyor. Bu ayet-i kerimeler tabi sadece Beni İsrail'den bahseden Hazreti Davud ve Hazreti İsa sebebiyle onların lanetlenmesinden bahseden, işte onlara lanet olsun, işte cehenneme girsinler gibi bize de onlara beddua okumayı gerektiren ayet-i kerimeler değildir kıymetli kardeşlerim. Bu ayet-i kerimeleri Cenab-ı Hak bize örnek veriyor. Ayet-i kerimelerin bir yönü o kıssanın anlatıldığı ve tarihte yaşamış olan insanları ilgilendiriyor. Onların halini bize haber veriyor, biz onu öğrenmiş oluyoruz. Bu ayet-i kerimenin baktığı bir yöndür. Ayetin bir işaretidir, bir efendim bahsettiği bir konudur ama Allah'ın ayeti olarak bu ayetler bize bir şey söylüyor. Yani durup dururken Cenab-ı Hak bize bir hikaye anlatmıyor, kıssa anlatmıyor. Diyor ki bunlar böyle yaptılar ve Allah'ın lanetine müstahak oldular. Peygamberler onları lanetledi, Allah'ın lanetine uğradılar. Peki siz de insansınız. Sizin de önünüzde bir peygamber var. Sizin de efendim üzerinizde bir Allah'ınız var. Size de gönderdiği talimatlar var. Onlar gibi siz de Allah'a kullukla, Allah'ın emrini tutmakla mesulsünüz. Siz de Allah'ın kullarısınız ve imtihana tabisiniz. Dolayısıyla siz böyle olmayın. Siz de Allah'a isyan ederek, haddi aşarak, yasakları çiğneyerek Allah'ın meleklerinin, peygamberin lanetine uğramayın diye bunu rahatlıkla anlıyoruz. Yani bazen söz muhataba direkt söylenir. Bazen bir başkası üzerinden söylenir. Bazen de işte kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit kabilinden söylenir. Ama eğer bir ayet bir konudan bahsediyorsa, bir hususu dile getiriyorsa, o ayet, o ayetin okunduğu, dinlendiği ortamda herkesi ilgilendiren bir yönü vardır. Bunu böyle bakmak lazım. Çünkü bu Allah'ın kelamıdır. Sıradan bir söz değildir ve Allah'ın ayetleri her an nüzul halindedir. Her an beşeriyete hidayet olarak bulunmaktadır Kur'an-ı Kerim'de. Değerli dinleyenler, Seyyid Seyfullah menfaat için, tabi burada da gördüğümüz en önemli şey, kişinin dünyevi menfaat için Allah'ın emrini ıskalaması. Aman menfaatine bir şey olmasın da kim ne yaparsa yapsın. Bakıyor, biz zalim görüyoruz. Bazı menfaatlerimiz var o insandan. Bir siyasi olabilir, bir efendim söz sahibi, makam sahibi birisi olabilir. Menfaatlerimiz var. Ya makam, ya mevki, ya para, ya bir şey. Ama görüyoruz ki adam tepeden tırnağa zulüm. Zalim. Zulüm ediyor, haksızlık yapıyor. Allah peygamberi tanımıyor. Uygulamaların hepsi yanlış. Ve biz Müslümanız ve onun o yanlışlarını görüyoruz. Zulmüne şahit oluyoruz. Günahlarını gözlerimiz görüyor. Ama diyoruz ki ben ses çıkarırsam beni yanından kovar, uzaklaştırır, makamımdan, mevkiimden olurum. Şu olur, bu olur. Ne diye başımı derde sokayım, belaya sokayım. Hiç sesimizi çıkarmadan onun o zulmüne, onun günahlarına örtülü bir şekilde rıza gösteriyoruz. İşte ayetler bunu söylüyor bize. Onun için Seyyid Seyfullah diye bir şair, menfaat için hak yolundan geri kalanlara şöyle sesleniyor. Bir manada o ayetlerin bize bir mesajını iletmek üzere diyor ki, nan için medheyleme nadanı, nadanlık budur. Hayberi nefsin helaket, şahı merdanlık budur. Bir lokma ekmek için kötü ve cahil kimseleri methetme. Bir lokma ekmek için kötü ve cahil kimseleri methetme. Zira asıl cahillik işte budur. Hayber kalesi gibi güçlü olan nefsini yen ki Hazreti Ali gibi kahraman olasın. Orada küçük menfaatlere, dünyayı menfaatlere eğilmemeyi ve cahil olmamayı ve hep hakkın yanında, Allah'ın emrinin arkasında, yanında durmamız gerektiğini bu şair de böyle dile getirmiş oluyor. Değerli dinleyenlerim, konu Allah'ın dinine bağlı kalmak. Allah'ın dinini en güzel şekilde öğrenmek, yaşamak. Allah'ın dinini en uygun metotlarla, usulle, üsluple bilmeyenlere de güzel bir şekilde hatırlatmak, öğretmek, anlatmak. Efendim, hak geldi, batıl zahir oldu diyoruz. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. De ki, hak geldi, batıl zahir oldu. Batıl, hakkın karşısında, güneşin karşısındaki bir kar gibi, tereyağı gibi eriyip, peyderpey eriyip yok olmaya mahkumdur. Ayet-i Kerim böyle söylüyor. Efendimiz Aleyhisselam bu ayet-i kerimeyi Mekke'yi fethettiği Kabe'deki putları yıkarken de okuyor Efendimiz bu ayet-i kerimeyi. Çok güzel bir şey. Hak İslam'dır. Hak Allah'ın dinidir. Allah'ın emirleridir. Bir hayat, Allah'ın istediği bir hayat tarzıdır. En basitinden en kompleksine varıncaya kadar, inancından ameline, muamelatına varıncaya kadar, abdestin namazından ticarete, siyasete, eğitime, ekonomiye, bütün uluslararası ilişkide varıncaya kadar Allah'ın emrettiği şekilde bir hayat tarzını gerçekleştirmektir. Hak budur. İşte bu nasıl gelecek, nasıl batıl zahir olacak? Tıpkı örneği şudur. Diyoruz ki güneş doğdu, gece karanlığı yok oldu. Veya diyelim karanlık bir evde ampulü yakıyoruz. Diyoruz ki işte ışığı, elektriği yaktım, karanlık yok oldu. Yakarsan, ışığı yakarsan karanlığı yok olur. Güneş doğarsa gece karanlığı yok olur. Ama güneş doğmazsa karanlık olduğu gibi durur. Veya sen evini bir mumla, bir ampulle aydınlatmazsan orası aydınlık olmaz. Veya bir insanın diyeyim ki üzerinin kirli olması, bu batıldır. Hak nedir? Onun temiz olmasıdır. Sen güzel elini ayağını elbiseni yıkarsan oraya hak gelir, batıl yok olur. Kalpte şirkin, küfrün, nifakın bulunması, mezmun duyguların bulunması batıldır. Çünkü bunları Allah sevmez. Bunların aslı yoktur. Bunların insana hiçbir faydası yoktur. Sen o kalpten o şirki, küfrü, nifakı, o mezmun duyguları kalpten siler. Yerine imanı, ihlası, muhabbetullahı, aşkullahı ve diğer güzel manevi duyguları oraya getirirsen, yerleştirirsen, o zaman o kalpten oraya hak gelmiş olur, batın yok olmuş olur. Bir ev düşünelim. Diyelim ki kimse sabah namaza kalkmıyor, kimse akşam vaktine yatmıyor, yedikleri içtikleri helal meram düşünmüyor. Kız nereye gidiyor, oğlan nereye gidiyor, kimse takip edemiyor. Babanın ne yaptığı belli olmuyor. Bu evde ne vardır? Bu evde batıl vardır. Düzensizlik vardır. Allah'ın istemediği bir hal vardır. Peki bu batıl nasıl gidecek? Buraya bir düzen gelirse, ilahi bir düzen. Herkes vaktinde gelecek, vaktinde gidecek, namazlar vaktinde kılınacak. Herkes tertemiz olacak, çocuklar nereye gittiği belli olacak. Ne yiyip ne içtiği belli olacak. Kazançta helal mi değil mi belli olacak. Eğer beyefendinin mesleği helal bir meslek, kazancı helalse, helal lokma varsa işte buraya hak gelmiş demektir. O evde ahlak varsa, adab varsa, namaz varsa, saygı sevgi varsa oraya işte batıl girmiş, hak gelmiş olur. Şimdi dolayısıyla burada hakkın gelmesi, bu tamamen karanlığı aydınlatmadan nasıl bizim ışık yapmamızı gerektiriyorsa, tamamen bizim hem fert hem de toplum düzeyinde bir gayretimize, çalışmamıza, hakkı tutup getirmemize, kaldırmamıza, batılı yok etmemize bağlıdır. Allah bu vazifeyi biz kullarına vermektedir. Bunun için de yine büyük bir özveri, büyük bir gayret gerekiyor değerli dinleyenlerim. Burada sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yine Allah'ın dinini tebliğ, davet, bu konuda gayretli olma hususunda çok uyarıcı bir beyanı yer alıyor. Tirmizi Fiten 9. bapta geçen hadis-i şerife göre Efendimiz buyuruyorlar ki, canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, siz ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz, insanları sakındırırsınız, ya da Allah kendi katından üzerinize bir azap gönderir de o zaman dua edersiniz fakat duanız bile kabul edilmez. Burada Efendimiz Aleyhisselam'ın bu bazen mübarek sözlerine başlarken kullandığı vellezi nefsi biyedihi diye başladığı söz gerçekten ne kadar güzel bir başlangıçtır ve kulun Allah'a sonsuz muhtaç olduğunu, kulun her şeyinin Allah'ın elinde olduğunu hatırlatan ne güzel bir ifadedir. Vellezî nefsî biyedihi. Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki, canımı kudret eline tutan Allah'a yemin olsun ki. Kıymetli kardeşlerim, belki konunu ilgilendirmiyor ama orada hemen şöyle parantez içerisinde, bizim canlarımız Rabbimizin kudret elinde. Ruhumuz Rabbimizin kudret elinde. Aslında her şeyimiz onun kudret elinde. Ama bizi hayatta tutan, bizi bu hayatta yaşamamızı sağlayan şey de canlarımız. Canımız bedenimizde ise yaşıyoruz. Canlarımız bedenine ayrıldıysa o zaman mevta, ölü oluyoruz. İşte bu can Rabbimizin kudret elinde. İsterse uyandırıyor, isterse uyandırmıyor. İsterse bize idame-i hayat lütfediyor, isterse etmiyor. Uyutuyor, tekrar uyandırıyor. Ama bazıları var ki onları uyutuyor, bir daha uyandırmıyor. O da ayrı bir Resul Efendimizin, yani bizi Allah'ı tanımaya, tevhide, her şeyimizin o yüce Rabbimize bağlı olduğunu gösteren bir ifadesi. Ama diğeri de bizim vazifemizi bize hatırlatan bir ikaz tabi sevgili Peygamberimizin. Dolayısıyla değerli dinleyenlerim, bir toplumda iyiliği emreden, kötülükten men eden kimseler olmazsa, münker olan, kötü olan Allah'ın yasakladığı işler zamanla alışkanlık haline gelir. Hayatta normal karşılanmaya başlar. Engel olunmayan kötülük bir müddet sonra engel olunamaz hale gelir. Yaygınlaşır. Musibetler, haramlar yaygınlaşır. Zina yaygınlaşır, içki yaygınlaşır, ahlaksızlık yaygınlaşır, edepsizlik de yaygınlaşır. Tesettür kalkarsa böyle teberrüç yaygınlaşır. Kur'an-ı Kerim ifadesiyle teberrüc el cahiliye, cahili açılıp saçılması yaygınlaşır. İnsanlar ilişki bozulur, karı koca ilişkileri bozulur, toplum ilişkileri bozulur, gençler bozulur ve öyle bir noktaya gelir ki bu kez engellenemez bir hale alır. Tıpkı yangın gibi. Eğer yangın başlar başlamaz hemen ilk kıvılcımlarında müdahale edilip de söndürülürse kolay söndürülür. Belki bir bardak suyla, belki bir ibrik suyla, belki bir kova suyla o yangını söndürmek mümkün olur. Başlandığı anda, başlangıç halinde hemen müdahale edebilirsek. Ama ona efendim ilk anlarında müdahale etmez de o yangın büyürse, bacayı sararsa, diğer evleri sararsa, o zaman artık bu engellenemez hale gelir. Nehirlerin, denizlerin suyunu boşaltsak, yukarıdan helikopterlerle, uçaklarla sular boşaltsak yine önü engellenemez büyük yangınlar haline gelebilir. Bunu bir yangında bunu net olarak görebiliyoruz ama adeta bir yangın gibi olan toplumda günahların, münkerin, kötü şeylerin, Allah'ın yasaklarının yaygınlaşmasının da tıpkı yangın gibi olduğunu bilemiyoruz. Halk aynı onun gibi. Belki o yangından daha tehlikeli. Maddi yangınlar bizim maddemizi yakar. Allah korusun. Cenab-ı Hak bütün ümmeti Muhammed'i korusun afetlerden, yangınlardan ama işte evleri yakar, hayvanları yakar veya mahsulatı yakar veya canları gidebilir. Ama manevi yangınlar bunlar ruhları yakar, kalpleri yakar. Belki öylesini yakar ki bir daha o kalplerde bir iman, hidayet nurunun ortaya çıkması veya oluşması da mümkün olmayacak hale gelebilir. Allah korusun. Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde onların kalplerini mühürledim buyuruyor. Allah onların kalplerini mühürler buyuruyor. Artık hidayeti kabul etmeyecek derecede o yangın, manevi yangın o kalpleri yakıp kül etmesi. Benzetmeyi bu şekilde devam ettirirsek. Dolayısıyla böyle ihmalkarlıklar sonucunda hakla batıl birbirine karışarak hakikat ortadan kalkar, insanlar Allah'ı unutur. Bunun neticesi de o cemiyetin tamamen helak olmasıdır. Bu acı akıbetten kurtulmak için hepimizin Allah'ın dinini doğru dürüst yaşayıp anlatma, tebliğ etme her kademede buna zaruri ihtiyaç bulunmaktadır ve önemlidir. Efendimiz Aleyhisselam hayatına baktığımız zaman da Efendimiz hayatında bunu görürüz kıymetli dinleyenlerim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de sevgili peygamberimizi ikaz eden ayetlerden birisi, sürekli ikaz ayetlerden birisi şudur. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آتَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذِ الْحَدِيثِ اَسَفَا. Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Yani Efendimiz Aleyhisselam insanlara tebliğe, insanlara davet o kadar ihtimam gösteriyor ki Cenab-ı Hak ona diyor ki ey Resulüm bu kadarını istemiyorum senden. Bu kadar da fazla neredeyse kendini helak edeceksin. Çünkü Efendimiz bu işin en iyi, en çok bilinci olan peygamber olarak, insan olarak o vazifeyi gece gündüz aksatmadan fazlasıyla yapmaya çalışıyordu. Çünkü bu hem ferdin selameti hem de toplumun selameti açısından bu vazife çok önemli bir vazifedir. Zaruri bir vazifedir. Dolayısıyla bunu da Efendimiz hayatında bunun örneğini görüyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, konumuz tabi devam edip gidiyor derinlemesine. İnşallah yine devam edeceğiz. Ama bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle siz değerli dinleyenlerimi yine Allah'ın selamıyla selamlıyor. Yine sizlere en derin muhabbet, sevgi ve saygılarımı arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.